Ayrım 69, sayfa 519, 62. bölüm. Mason Flow, 22 Kasım, 23.30. Holder Clace ile birlikte villaya vardığında Deacon onları karşılamaya çıktı, endişeli görünüyordu. Neler oldu? Holder olanları anlattı. Deacon'ın heyecanı ve rahatlayışı yüzünden okunuyordu. Harika, eğer her şey yolunda giderse işin ucunda Führer tarafından şahsen verilecek bir demir haç nişanı var. İstersen şimdilik madalyaları unutalım Deacon. Bir mesaj göndermen gerekecek. Ya Salter? Beni 1-2 saat içinde bekliyor. Hiçbir şeyden şüphelenmedi mi? Anlayabildiğim kadarıyla hayır. Şimdi lütfen telsizin başına gidelim. Clace'le birlikte mahzene inen Deacon'ın peşine takıldılar. Deacon dolabı açıp telsizi çalıştırdı. Aletin ısınmasını beklerken Luger'i çıkardı, mekanizmayı kontrol etti, tabancayı cebine koyup yanındakilere gülümsedi. Gitme zamanı geldiğinde iyi bir tabancayı bırakmanın alemi yok. Bunu bir hatıra olarak saklayacağım. Holder mesajı yazmıştı. Telsiz ısındığında Deacon kulaklığını taktı ve Morse anahtarını çalıştırmaya başladı. 10 dakika kadar sonra aldığı mesajı bir kağıt parçasına not etmekle meşguldü. Kulaklığını çıkarıp gözlerini kaldırdı. Tamam. Cevap ne? Deacon mesajın şifresini çözdü, sırıttı. Holder'a bakıp kağıdı uzattı. Berlin, 23.40. SS Genel Karargahı'nı bodrum katındaki haberleşme odası büyük bir yerdi. Duvarın dibinde onlarca güçlü alıcı verici yerleştirilmiş, her cihazın başına çok deneyimli operatörler oturtulmuştu. Telsizciler gece gündüz kadranları ayarlıyor, Morse anahtarlarına vuruyor, Rio'dan Tokyo'ya, Washington'dan Lisbon'a, dünyanın her ülkesine yayılmış Siri Ausland ajanlarının gönderdikleri mesajları alıyorlardı. O akşam haberleşme salonundan ayrı, koridordaki küçük odaya yerleştirilen özel telsizin başında üniformalı bir operatör vardı. Çalışma alanı elektrikli bir masa lambasından gelen ışıkla aydınlatılmış, kulaklığından gelen işaretleri dinlerken dikkatten kaşı çatılıyor, not defterine sürekli bir şeyler yazıyordu. Mesajı alıp şifresini çözdükten sonra kağıdı arkasında endişeyle bekleyen, heyecandan sigarasından nefes üzerine nefes çeken Schellenberg'e uzattı. ''Özel bir cevap vermek istiyor musunuz Sir General?'' Schellenberg mesajı büyük bir heyecanla okudu. Sevinçten çıldıracak gibiydi. Bir süre nefes almakta zorlandı. Heyecandan nabız atışları artmış, alnında ve şakaklarında ter damlacıkları oluşmuştu. Birden sorunun farkına vardı. Sigarasını masanın üzerindeki madeni tabloya bastırarak söndürdü. ''Evet, tabii. Şunu çek.'' ''Mesajınız alındı. Albay gece yarısı Roma'dan hareket edecek. Berlin'in başarı için en içten dileklerini gönderiyor.'' Operatör mesajı gönderir, alındığını gösteren işareti beklerken Schellenberg yanındaki nöbetçi subayına döndü. ''Beni hemen başbakanlık binasına bağlayın. Özel olarak Führer'le görüşmem gerek.'' Cebinden daha önce hazırladığı kağıdı çıkardı. ''Bu mesajı derhal Roma'da Albay Skorzen'e çekin. En ufak bir gecikme birini idam mangasının önüne çıkarır.'' Subay kağıdı aldı, topuklarını vurdu. ''Emredersiniz, Hör General.'' Roma 23.50. Praktika de Mare havaalanı kalın bir sis tabakası altındaydı. Alanın her köşesi hangarlar duman kadar kalın ve yoğun bir örtünün ardından hayal meyal görünüyordu. Sis bir saat kadar önce denizden yaklaşmış, Skorzen yanında yüzbaşı Newman'la birlikte hangarların önünde kafese kapatılmış vahşi bir ayı gibi dolaşmaya başlamıştı. Siste birbirlerini bile zor görüyorlardı. ''Allah'ım, bu inanılmaz bir şey.'' dedi Skorzen içini çekerek. ''Beklediğimden de kötü.'' diye mırıldandı Newman. ''Görüş mesafesi neredeyse sıfır. Bana sorarsanız bu şartlarda havalanmaya kalkmak çılgınlıktan başka bir şey değil.'' ''Eğer fikrine ihtiyacım olursa sorarım Newman.'' ''Albay Skorzen, orada mısınız?'' Birden sislerin arasından bir SS binbaşısı çıktı. Elinde elektrikli fener neredeyse onlara çarpıyordu. ''Size acil bir mesajım var albayım. Biraz önce Berlin'den geldi.'' Skorzen heyecanla zarfı yırttı, iri elleriyle kağıdı çıkardı. Elektrik fenerinin ışığında mesajı okudu, rahatlamış gibi nefesini bıraktı ve gülerek Newman'a döndü. ''İşte, nihayet. Hemen gidiyoruz.'' SS binbaşına baktı. ''Eğer bir sorunla karşılaşmadan havalanabilirsek, kalktığımız anda Berlin'e bir mesaj gönderin.'' dedi. ''Albay yola çıktı deyin. Bu kadar basit. Binbaşı böyle bir havada uçmayı düşünmenin bile çılgınlık olduğunu düşünürcesine Skorzen'e baktı. Sonra hemen toparlanıp selam verdi. Baş üstüne albayım. Binbaşı sesin içinde kaybolduğunda Skorzen hangara doğru yürümeye başlamıştı bile. Ne bekliyorsun Newman? Mürettebatın 5 dakika sonra hareket etmeye hazır olmasını istiyorum. Ama bu siste kaybolmadan piste bile çıkamayız. Sis o kadar kalın ki. Pist ışıkları da bir işe yaramaz. Mürettebat herkesin hayatını tehlikeye attığınızı düşünüyor. Skorzen durdu, döndü, ellerini beline koydu. Havanın canı cehenneme, sana emir veriyorum. Piste çıktığımızda bize elektrik feneriyle yol göstermesini, pist ışıklarında bütün gücüyle yakılmış olmasını sağlayacağım. Dediğimi yapmıyor musun? Yoldaki hava şartlarını da öğrenmeye bak. Özür dilerim albayım ama ya motor arızası nedeniyle tekrar inmek zorunda kalırsak? Skorzen tabancasını çekip horozu kaldırdı. Yüzünde vahşice bir ifade vardı. Bir daha emirlerimi sorgula, kafatasının ortasına bir delik açarım. Şimdi önünüzde senin ve mürettebatının basit bir seçim var. Uçmak ya da ölmek. Senin mantıklı bir adam olduğuna ve mürettebatına kalkmaya hazırlanmalarını söyleyeceğine inanıyorum. Şabramant 23.45. Havaalanında Doring, Kostas Demiris ile kıyaslandığında biraz daha iyi durumdaydı. Suratı kandan kıpkırmızıydı. Bağlandığı iskemlede acıyla inliyordu. Solter saçlarına yapıştığında daha kendine tam olarak gelememişti. ''Uyan, beni duyuyor musun?'' Doring cevap olarak inledi. Başı bir yana devrildi. Solter saçlarını bıraktı. Dişlerini gıcırdatıp cama yaklaştı. Ağzı öfkeyle çarpılmıştı. Adamlardan biri sordu. ''Bir de ben deneyim mi patron?'' Aptallaşma. Onu bir daha döversek ölür. Bizim isteğimiz malın hepsi. Bu yüzden on değil o yüzden arkadaşlara dönmeden önce niyetlerinin ne olduğunu tam olarak bilmek zorundayım. Eğer konuşmazsa pek şansımız yok demektir. Kafasından aşağı bir kova su dök. Sonra kamyondaki alet kutusundan bir kangal if ve bir kerpeten getir. Ne yapacaksın? Salter'ın gözlerine bir gölge geçti. Bir manikür işi. Eğer Gestapo kullanıyorsa biz de kullanırız. Tırnaklarını teker teker sökmeye başladığımda. Bak bakalım bu pezevenk nasıl ötüyor. Arkalarında Doring tekrar inledi. Bir şeyler mırıldandı. Başı tekrar göğsüne düştü. Yanındaki adamlardan biri şaşkınlıkla kaşlarını çattı. Solter adamın tepkisini kaçırmadı. Ne dedi bu? Şaşkın adam başını kaşıdı. Bana sanki Almancaymış gibi geldi patron. Mason Flo, 23.50. Haldır merdivenleri çıkıp Rachel'in odasına girdi. Kız yatağa oturmuş, yanındaki masanın üzerine konmuş gaz lambası duvarda gölgeler yansıtıyordu. Ayağı fırlayıp kollarını boynuna doladı, dudaklarından kuvvetle öptü, biraz çekildiğinde Haldır gülümsedi ve M3'ü yatağın yanına bıraktı. Bir erkek böyle bir şeye çabucak alışabilir. Kızın gözlerindeki endişeyi gördü. Geri döndüğüne sevindim. Her şey yolunda mı? Şimdilik öyle görünüyor. İçini çekti, gözlerini kaşıdı. Yüzünde son günlerin yükü ve yorgunluğunun izleri görülmeye başlamıştı. Yatağa devrildi. Orada loş ışıkta yatarken vücudu ve zihni bitkindi. Rachel yanına uzandı, elini göğsünün üstüne koydu, parmaklarıyla yüzünü okşadı. Gitmek zorunda mısın? Maalesef, bir saat sonra. Ya ondan sonra? Şabaktan önce her şey bitmiş olacak. Ondan sonra... Eğer şansımız yaver gider, Schellenberg de sözünü tutarsa, buradan Almanya'ya, oradan da özgürlüğe uçacağız. Haldır kızın yüzünü kendine çevirdi, gözlerinin içine baktı, sesindeki heyecanı gizleyemedi. Buradan sağ kurtulursak sen de Harry'i unutup bana bir şans vermeyi kabul edersen, seninle birlikte olmak istiyorum Rachel. Yeni bir hayata başlamak, savaş olmayan bir yerde. Bütün bu ölümlerden, öldürmelerden sıkıldım sevgilim. İstediğinin bu olduğundan emin misin? Hayatta hiçbir şeyden bu kadar emin olmadım. Kızın gözlerinin nemlendiğini gördü. Rachel'i kendine çekti. Dudaklarını aradı, öptü. Sonunda yorgunluğuna yenik düştü. Zavallı sevgilim, sen bitkinsin. Biraz uyumaya çalışsan iyi olur. Hiç olmasa bir saat. Gitme zamanı geldiğinde ben seni uyandırırım. Haldır itiraz etmeye kalktı ama Rachel lambayı söndürmüştü bile. Gözlerini kapadı, birkaç saniye sonra karanlıkta Rachel'in parmaklarını yüzünde hissetti. Daha sonra onun yataktan kalktığını, kapının hafifçe kapandığını duydu, uykuya daldı. Roma, 23.55. Skorzen paraşütçülerin toplanmasını emretti. Hangar kapıları ardına kadar açılmış, mürettebat motorları çalıştırıp dekatoları dışarıya, aprona çıkarmıştı. Yer personeli ellerinde güçlü fenerlerle uçaklara piste kadar olan kısa yolu göstermeye hazırlanıyordu. Paraşütçüler esas duruşa geçtiler. Skorzen sıraları denetledi. Bastonu koltuğunun altında giydikleri Amerikan üniformalarını gözden geçirirken Dakotaların motor sesinin üstesinden onlara seslendi.
İşte artık harekete geçme zamanı geldi. Bu bizim için çok önemli bir an. Hepiniz briefingden geçtiniz ve girişeceğimiz görevin Reach'in geleceği için hayati önemde olduğunu öğrendiniz. Gördüğünüz gibi hava kalkış için istediğimiz gibi değil. Ama ben Luftwaffe mürettebatlarına sonsuz güven duyuyorum. Unutmayın, görevinizi başarmanız için her türlü fedakarlığı yapmanız gerekiyor. Bunu sizden sadece ben değil, Führer'in kendisi de istiyor. İyi şanslar.
Subaylar paraşütçüleri uygun adımla hangardan çıkardı ve Dakotalara bindirmeye başladı. Newman hala Skorzen'in son tehdidinin etkisindeydi. Yardımcısı uçaklardan birini hangardan çıkarmıştı.
Evet, diye sordu Skorzen. Yolda hava nasılmış?
Meteoroloji uzmanları endişelenmeyi gerektirecek fazla bir şey söylemedi. Ama Kuzey Sicilya'dan Afrika kıyılarına kadar olan bölge için 6000 metreye kadar güçlü güneydoğu rüzgarları tahmin ediyorlar. Daha yukarıları hakkında bilgileri yok.
Skorzen memnundu. Yeter, bu da rüzgarın yolun büyük bölümünde arkamızdan eseceğini gösteriyor. Yolculuğumuz daha da kısa sürebilir. Varacağımız yere daha erken gidebiliriz. İşte duymak istediğim buydu Newman. Uçağının kumandasını alsan iyi olur. Artık hareket etmeliyiz.
Yüzbaşının omzuna bir şamar vurdu.
Artık gülümse, daha kötüsü de olabilirdi.
Newman pek emin değildi.
Bundan daha kötüsü pek olamaz. Sizi bir kenara bırakın. Briefinglerden anladığım kadarıyla bu görev çok tehlikeli.
Skorzen sırıttı.
Haklısın. Gerçekten de sana çok eğlenceli bir gece geçireceğini söyleyebilirim. Artık uçağa binelim.
Albay 1. Dakota'nın merdivenlerini koçarcasına tırmandı. Newman arkasından gelip kapıların sıkıca kapatılmış, merdivenlerin çekilmiş olduklarını denetledi. Skorzen ve adamlarının yanından geçerek pilot kabinine girdi, yardımcısının yanında yerine oturdu, adamın alnındaki ter damlalarını görmemezlikten geldi. Newman endişesini gizlemeye çalışıyordu.
Ne yapalım Dwight? Anlaşılan bu akşam çılgınlık hakim. En iyisi albayı mutlu etmek ve havalanmak.
Ne zaman isterseniz efendim, bizim ilk havalanacağımızı söylediler.
Neden olmasın, dedi Newman alayla. Pilot kabininin camından dışarı baktı. Önünde kalın bir sis perdesi vardı. Dakota'nın kalkış ışıkları bile güçlükle fark ediliyordu. Yer personeli uçağın burnundan 2 metre kadar ötede el fenerlerini sallıyordu ama Newman onları doğru dürüst göremiyordu bile. Hafifçe gaz verdi. Dakota asfaltın üzerinde ilerlemeye başladı. İlerleyiş çok yavaştı. Newman ve yer personelin belirlediği hıza uymak zorundaydı. Pistin kenarına ulaşmaları ve uçağın burnunu çevirmeleri 10 dakikalarını aldı. Her iki taraflarındaki bütün pist ışıkları yakılmış olmasına rağmen belli belirsiz bir aydınlık veriyor, 30 metre ötede ise sisin içinde kayboluyordu. Skorzen sabırsızlıkla pilot kabinine girdi.
Pistin ucuna geldik mi?
Biraz önce. İsterseniz adamlarınızın yanına dönün. Kalkmak üzereyiz.
Burada kalacağım,
dedi Skorzen telsizcinin koltuğuna oturup kemerlerini bağlayarak.
Haydi artık tereddüt etme oğlum. Bütün geceyi burada geçiremeyiz. Yürü!
Newman tartışmanın ya da cevap vermenin yararsız olduğunu anladı. Gaz kollarını iterken burnundan akan ter damlalarının farkına vardı. Motorların gürültüsü artarken önündeki kadranlara baktı. Dakota birden hareketlendi, hızlandı. Kopilot hızlarını söylerken Newman uçağı güç fark edilen ışıkların ortasında tutmak için insanüstü çaba harcadı. Her geçen saniye sağ ve solundaki ışıklar gittikçe artan bir hızla geçmeye başladı. Göz alıcı ritimleri insanın dikkatini çekecek gibiydi. Pistten ayrılıp sis duvarının içine daldılar.
"Kaldırın!" diye bağırdı kopilot.
Newman dümen kolunu çekti. Dakota hareket bile etmedi. Bir an bazı şeylerin fena halde kötü gittiğini düşündü. Ama uçak bütün yüküyle birlikte havayı yarmaya başlamıştı. Tekerleklerin içeri alınmasını istedi. Flaplar çekildiğinde sis bulutundan çıkıp gecenin parlak göğüne girdiler. Newman rahatlayıp sessizce soluğunu boşalttı. Suratındaki teri sildi.
Şimdiye kadar her şey yolunda. Bakalım ötekilerde havalanmışlar mı?
Aşağıdaki kargaşayla karşılaştırıldığında sis bulutu üzerindeki görüş mesafesi mükemmeldi. Parlak bir gece, pırıl pırıl yıldızlar, ay ışığı. Altlarında bütün her şeyi kaplayan bir sis. Newman dümeni sola çevirdi. Uçağı kalkış ve iniş pistine dik bir açıya getirdi. O anda ikinci Dakota sis perdesini yırtıp altlarında göründü. ''Tanrı'ya şükürler olsun!'' diye mırıldandı Newman. ''Hiçbir sorun çıkmadı.'' Dönüp Skorzen'e baktı. ''Önümüzde olacakların dışında, tabii.'' Skorzen elini pilotun omzuna koydu. ''İyi iş becerdin Newman. Bunun için ödüllendirmene uğraşacağım.''
''Cenazemde mi?''
Fazla komik olmaya çalışma. Şimdi gaz kollarını it. Bu yolculuğu rekor zamanda tamamlamak istiyorum.
Şabramant, 23.50.
Solter kararsızdı. Elinin tersiyle alnını sildi. O da inanılmaz derecede sıcaktı. Hava akımını sağlamak için bir tavan vantilatörü bile yoktu.
Almanca konuşmuş olduğundan emin misin?
Bana öyle geldi patron. Dorinkini hareket etti. Terden sırılsıklam suratı acıdan çarpılmıştı.
Fuasır.
Su.
İşte bak, yine geçen sefer de bunu söylemişti.
Tamam, anladım da söylediği ne?
Batı çölünde Alman tutsaklara nöbetçilik ederken bir iki kelime öğrenmiştim. Bana su istiyormuş gibi geliyor.
Salter kaşlarını çattı, yerdeki kovayı gösterdi.
Bir bardak bul, ona biraz su ver. Sonra adını sor ama bu kez Almanca.
Salter adamın kovadan bir bardak su alıp Doring'e uzatmasını izledi. Doring hiç kendinde değil gibiydi. Güçlükle küçük bir yudum içebildi.
''Adınız ne?''
Doring cevap vermeyince Salter yine saçına yapıştı.
''Tekrar sor. Adınız ne?''
Genç Alman inledi. Gözleri tavanda geziniyordu.
''Doring.
Bu da ne demek oluyor?'' diye sordu Salter.
''Sanırım adı Doring. Bu bir Alman patron. Hiç şüphem yok.'' İyi ama Deacon ve arkadaşların yanında ne arıyor?
Salter'ın suratı şaşkınlıktan karışmıştı.
Ona arkadaşlarının kim olduğunu sor. Niyetlerin ne olduğunu sor. Sonra...
Bir dakika patron, Almancam o kadar iyi değil. Salter öfkeyle patladı.
Öyleyse Almancanı derhal iyileştir. Burada ne bok yediğimizi bilmem lazım.
İyi ama ben sadece bir iki Almanca kelime biliyorum. Salter öfkeyle yerdeki kovayı kaptı, içindeki suyu Doring'in suratına boşalttı. Kovayı duvara fırlattı. Kova gürültüyle yere düşerken Doring yüzündeki suyu silkelemeye çalıştı. Birden kendine gelmişti.
''Gördün mü bak?'' diye sırıttı Salter. ''Yine aramıza döndü. İpleri getir.''
İki adam Doring'in kollarını tutup bileklerini koltuğun kollarına bağlarken Salter bir iskemle çekip Doring'in yanına oturdu. Saçlarına yapıştı. Alman'ın gözleri kerpeteni gördüğünde dehşetle açıldı.
''Buna yakından bir bak dostum.'' Arkadaşlar arasında bir hasbihal için uygun görünmese de elimde maalesef başka çare yok. İstersen seninle anlaşalım. Bana öğrenmek istediklerimi anlat. Sana söz veriyorum. Buradan özgür biri olarak ayrılırsın. Ama benden bir şey gizlersen yine söz veriyorum. Bütün yolun kanlı ve dikenli olur.
11.55 Weaver içinde artan huzursuzluğu ve öfkeyi hissediyordu. Kente doğru yol alan arabanın arka koltuğunda Çavuş Morris'in yanında oturuyordu. Sanson'dan önce havaalanına varmadıkça Rachel'i kurtarmanın bir yolu kalmamıştı. Bunu bilmek ona işkence gibi geliyordu. Üstelik oraya varsa bile ne yapabilirdi ki? Camdan dışarı baktı. Araba atlayamayacağı kadar hızlı gidiyordu. Ama eski kente geldiklerinde şoför bir dönemeçte yavaşlamak zorunda kaldı. Weaver fırsatı görmüştü. Kapıya uzandı, araladı ama Morris koluna yapışıp şoföre bağırdı.
''Durdur şu Allah'ın belası arabayı!''
Araba durunca Weaver sırtüstü koltuğa savruldu. Daha ne olduğunu anlayamadan Morris'in kolunu ensesine doladığını gördü.
''Ben olsam bunu denemezdim efendim. Bu sadece her ikimizin başını daha büyük belaya sokar.''
Weaver kapıdan çıkabilmeye çabaladı ama Morris cebinden çıkardığı kelepçeleri bileğine taktı.
''Sakin olun efendim, yoksa bir tarafınız sakatlanacak.''
''Hiç anlamıyorsun.''
''Bunda haklı olabilirsiniz ama düşünmek benim görevim değil.''
Morris kelepçeleri kontrol ederken Weaver itiraz etti.
''Tanrı aşkına, bunlara ne gerek var?'' ''Özür dilerim efendim ama böyle emir aldım.''
Morris kapıyı kapadı, araba yeniden hareket etti. Weaver daha büyük bir umutsuzluğa kapıldı. Ayrım sonu, sayfa 528.